Bir Arkadaş Podcast'ine hoş geldiniz.
Ben Esra Balcı.
Ben Funda Karadoğan.
Bugün sizinle mükemmeliyetçilik konuşacağız. Kısa bir tanım yaparak başlayalım istersen. Kişinin kendisi için aşırı yüksek beklentiler koyması ve bu beklentilere ulaşma konusunda oldukça endişe duyması, bunlarla ilgili kendine aşırı eleştirel yaklaşması, aslında bir anlamda kusursuzluğu aramak diyebiliriz. Senin mükemmeliyetçilik tanımı nedir?
Ben mükemmeliyetçiliği daha fazla çocuklukla eşleştiriyorum aslında. Zaten Hollander'ın tanımına göre de mükemmeliyetçilik diğer kişilik özelliklerimize benzer şekilde çocuklukla alakalı. Benim mükemmeliyetçi tavrım aslında tam da bu çocukluk döneminden geliyor. Ben emeklemeden yürümüşüm. Ve şu an hayatımda bakıyorum ki bunu çok yıllar sonra fark ettim. Benim o adımlarım hep büyük büyük. Yani emeklemeden bir anda ayağa kalkma ve hep sürekli en üst yükseğe hedefleme. Aslında tam zamanında yürümüşüm ama emeklemediğim için sanıyorum ki bu çocuk yürümeyecek herhalde diye bakmışlar. Ve yürüdüğümde de hani çok normal karşılamışlar. Benim yürümem zaten olağan bir şeymiş gibi karşılanmış emeklemeden. Ve şu anda da sürekli hayat böyle bir emekletir gibi olduğunda diplere çöküyorum. Başarısız hissediyorum. O mükemmel niyetçi tavır beni zorluyor açıkçası. Çünkü kendime sürekli en yüksekteki hedefe ulaşılması zor hedefi koyuyorum. Ve bu başarı örüntülerime dönüşüyor bir süre sonra ve beni çok görüyor açıkçası.
Aslında senin de dediğin gibi aileden geliyor çoğunlukla. Ebeveynlerimiz bizi yalnızca mükemmel olduğumuzda ya da başarılı olduğumuzda takdir ettiyse ya da kendileri çok mükemmeliyetçiyse ve biz onlardan mükemmeliyetçi olduğum zaman mutlu olurum, başarılı hissederim, iyi bir insan olurum gibi çarpık düşünceleri öğrendiysek ya da çok fazla disiplinli, eleştirel ebeveynlerimiz varsa, denetimleri çok fazlaysa, çok kontrolcülerse bu bizde mükemmeliyetçiliğin gelişmesine neden olabilir. Mükemmel olmayanın kabul görmediği bir dünya kurgularız kafamızda. Yani ben 100 yerine 99 alırsam ben başarısızım. Ben atıyorum en başarılı, en iyi, en güzel olmazsam ben başarısızım, işe yaramazım, beceriksizim, mükemmel değilim. Mükemmel değilsem de ben hiçbir işe yaramazım gibi çarpık algılar geliştiriyoruz.
Engin Geçtan'da zaten İnsan Olmak kitabında birazcık bu içimizdeki çarpık duran tablodan bahsediyor. Yani zamanında toplumun, ailenin, çevremizdeki kişilerin bize dayattığı bu şeyleri biz alıyoruz. Ve içimizdeki o kendi gerçekliğimizi bir süre sonra çarpık bu tabloya benzetiyoruz. Ve sürekli o tabloyu düzeltmeye çalışıyoruz. Bazen kafamıza yiyoruz düzgün görmek için. Bazen sürekli kendimize kızıyoruz. Çok temizliyoruz, çok güzel olmaya çalışıyoruz. Çok fazla ders çalışıyoruz, çok fazla iş odaklı oluyoruz ve enlerde yaşamaya çalışıyoruz ve o tablo asla düzelmiyor aslında. Çünkü senin gerçeğin bu. Bu çarpık tabloyu kabul etmen gerekiyor ve sen aslında mükemmel olmak zorunda değilsin.
Aslında hep bir kusursuza ulaşmaya çalışıyoruz. Yani hep bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama o bir yer hiçbir zaman gelmiyor. Çünkü kusursuz diye bir şey yok. Biz kusursuzu aradıkça, kusursuz olmaya çalıştıkça bir kaygı oluyor içimizde. O kaygı yeni kusurları beraberinde getiriyor. Aslında bu bir kısır döngüye ulaşmış oluyoruz.
Aslında çocuklukla çok alakalı demiştim. Yapılan araştırmalara göre baktığımda biz aslında insanları küçük bir bilgisayara benzetmişler ve biz bilgisayar olarak çevremizden aldığımız bildirimleri, öğretmenlerimizden, akranlarımızdan, akrabalarımızdan, hatta en önemlisi ebeveynlerimizden aldığımız şeyleri zihnimize atıyoruz. Ve biz bunu mükemmeliyetçilikle aslında kabul görmeyle birlikte eşleştirdikçe bu pekişiyor ve bir süre sonra bu zihin, bu bilgisayar bu şekilde çalışmaya başlıyor.
Hani kabul görme dedin ya, aslında evet, sevgi görme, kabul görme, reddedilmeye karşı kabul görme, onaylanma gereksinimleriyle başlıyor bu mükemmeliyetçilik kaygısı. Ve bu gereksinimleri aslında biz sürekli dışarıdan karşılamaya çalışıyoruz. Yani onlar bana sevgi göstermeli, onlar bana kabul vermeli, onlar beni reddetmemeli, onlar onaylamalı. Bu şeyleri sürekli çevremizden karşılamaya çalıştığımız için de çevreden böyle bir şey gelmeyince kendimizi başarısız hissediyoruz. Ve o zaman bir kısır döngü aslında tamamlanmış oluyor. Ne yapmalıyız? Bunu kendi kendimize vermeyi öğrenmeliyiz aslında.
Aslında bu Adler'in bahsettiği aşağılık kompleksi, inferiority kompleks olarak geçen kısım. Yani biz sürekli o kompleksimizi düzeltmek için yüksek yüksek davranmaya çalışıyoruz. Onu bir şekilde telafi etmeye çalışıyoruz ve bunun için de mükemmeli oynamaya çalışıyoruz. Bu birazcık narsisminle alakalı gibi gözükebilir aslında. Evet, hani buna dönen yönleri var. Birazcık daha nevrotik kişilik özelliğiyle bazen benzeşebiliyor aslında. Ama bu aşağılık kompleksini ne kadar çok telafi etmeye çalıştıkça bu mükemmeliyetten kopamaz hale geliyoruz. Onun dışında mesela çocukluk döneminde bu Freud'un oral dönem, anal dönem gibi dönemlerinden bahsedeceğim birazcık. Anal dönemde çocuğun tuvalet alışkanlığının kazandığı bir dönem var. Ve o dönemde çocuğun anüs kaslarının gelişmesi oluşuyor tuvalet eğitimiyle birlikte. Eğer o dönemde tuvalet eğitimini veren kişi, bakım veren kişi kimse çok sert davranırsa bu mükemmeliyetçi tavır çocuğun ileriki yaşamına yerleşiyor. Yani tuvalet alışkanlığının bile kazanılması çok önemli bu tavırın, yani mükemmeliyetçi hayat tarzının gelişmesinde.
Yani aslında kendimize çok eleştirel oluyoruz. O tuvalet alışkanlığını kazanmamız için bizi eleştiren ebeveynin sesi bizim içimizde o kadar özdeşleşiyor ki bizimle. Biz kendimize çok eleştirel yaklaşıyoruz. Yani mükemmeliyetçi insanlar genelde dışarıdan çok başarılı gözükürler ama dışarıdan gözükürler. Yani kendilerine göre çok başarısızdırlar ve ulaşmaları gereken bir şey vardır. Onlar için yeterince iyi değildir. Belki yaşamda büyük değişiklikler ve travmalar bizim mükemmeliyetçi olmamıza neden oluyor olabilir. Çünkü daha güvensiz, dengesiz, istikrarsız hissedince kontrolü yeniden ele almaya çalışıyor olabiliriz. İşte senin dediğin o takıntı ve temizlik konusu da orada devreye girebilir. Yani hayatın bir yerinde benim kontrol edemediğim bir şeyler var. Ben kontrolü, ipleri elimde tutmalıyım, çok çabalamalıyım, çok ayrıntılara dikkat etmeliyim. Her şeyi mükemmel yapmalıyım ki hayatın ipleri elimden kaçmasın bir daha. Bir daha bu travmanın içinde bulmayayım kendimi. Yeterince iyi olmaz tam kaygısıyla yeni durumlar karşısında hemen pes edebiliriz. Ya da risk gerçekten almaktan tamamen kaçınabiliriz. Mesela kaçıngan insanlarda mükemmeliyetçilik de olabilir, görebiliriz. Bununla ilgili bir çalışma var mı bilmiyorum ama.
Ya benim arkadaşım böyle bir tanım yaptı geçen. Aslında alakasız kahve makinesi üzerine konuşuyorduk. Bu yaz dizilerinde işte aşırı kaslı, yakışıklı adam kalkar, bir kahve makinesinden kahvesini bardağına boşaltır. Aşırı işkoliktir, aynı zamanda kaçıngan bir tiptir, ıssız biridir gibi bir algı yaratıldı mesela. Bunun kadın versiyonu da var tabii ki. Mesela çocukta yaparım, kariyerde hani hepsine yeterim ben. En iyiyim, en başarılı kadınım rolünün çizilmesi. Ya da bu Magnum reklamlarının arabayla eşleştirilmesi. Oradan da böyle güzel bir kadının geçmesi. Sen bunu alırsan buna layıksın algısı aslında.
Başarının hep bir koşula bağlanması işte bu çocukluktaki yine sen başarılı olursan sevilirsin algısı. Peki mükemmeliyetçilik her zaman kötü bir şey mi? Değil. Ya da her zaman iyi bir şey mi? O da değil. Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik olarak ikiye ayırıyoruz biz mükemmeliyetçiliği. Olumlu mükemmeliyetçilik başarıyı pozitif yönde etkiliyor. Yüksek kişisel standartlarımız oluyor ve küçük hatalara karşı hoşgörülü oluyoruz. Olumsuz mükemmeliyetçilik de başarıyı negatif etkiliyor. Çünkü çok ulaşılmaz standartlarımız oluyor. Yeteneklerimiz konusunda endişe duyuyoruz, kararsızlık duyuyoruz. Ve performansımızdan asla ve asla memnun olmuyoruz. Peki ne yapmalıyız? Aslında sürece ve çabaya odaklanmamız gerekiyor biraz. Hedeflerimizi belki parçalara bölmemiz ve öyle başlamamız gerekiyor. Çünkü bu biraz da erteleme davranışını da beraberinde getiriyor. Yani ben yeterince iyi yapamazsam diye korkuyoruz ve hiç başlamıyoruz.
Benim bununla ilgili çok travmatik bir anım var yine çocuklukta. Zaten benim hani başarıyla ilişkili bir örüntüm var. Hep bahsederim bundan. Ben birinci sınıftayken okumaya geçenlere öğretmenimiz kırmızı kurdele takıyordu. Ben de liste sırasına göre kaldırıyor. Listenin en sonundayım galiba. Hani çok sonlardayım. Sınıf böyle kalabalıktı. 40 kişi falan vardı. Bir türlü sıra bana gelmiyor. Ama ben hani o parçayı o kadar fazla okumuşum. Zaten ezberlemiştim. Ama ailem hani sürekli şey, kırmızı kurdeleyle eve gitmediğim için şey diyor. Alamadın mı kurdeleyi? Okuyamıyor musun gibi bir düşünceleri vardı galiba. Ben de kendimi böyle yiyip bitiriyorum. Yani aynı parçayı defalarca okudum artık. Kusacağım yani. Günlerden bir gün okumaya kalktım. Zaten ezbere okudum. Çünkü ezberlemişim. Ve ne oldu? Kırmızı kurdele bitti. Sıra bana gelince şimdi sonlardayım. Sonra öğretmen dedi ki kurdele bitti. Annen alsın sana da takalım dedi. Ben ağladım. Ağlayarak eve gittim. Onun yüzünden de aslında o ödül ve cezayla çok alakalı bu mükemmeliyetçilik konusu. ben o kırmızı kurdeleyle eşleştirdim ve kırmızı kurdeleyle eve gidemedim ya, sürekli oraya bir tamamlama halim var. Yani ben o kırmızı kurdeleyi şu an bilmiyorum, hani metafor yapıyorum, belki başka bir şekilde tamamlayacağım. Konuşuyoruz hatta ailemle, işte şunu yapayım da bari bana bir kurdele takın diye. Bu şekilde bir eşleştirmem oldu mesela benim.
Orada aslında ne kadar temel olduğunu anlıyoruz, ne kadar küçüklükten geldiğini ve tamamlanamamış meselelerin nelere sebep açtığını, bu yetişkin hayatımızda ne kadar önemli rol oynadığını görmüş oluyoruz. Mükemmelliyetçilik aslında üçe ayrılıyor. Kendine yönelik mükemmelliyetçilik, başkalarınca belirlenen ve başkalarına yönelen mükemmelliyetçilik diye. Kendine yönelik olan, gerçekçi olmayan standartlar, kendini çok eleştirme, hatalardan kaçınma davranışı, kendimize yönelik, yani kendimiz mükemmel olmaya, başarılı olmaya oynuyoruz. Başkalarınca belirlenen, başkalarının kendisi hakkında gerçekçi olmayan beklentileri olduğuna inanma ve kendisini aşırı eleştirdiklerini düşünme. Yani ben senin beni mükemmel olmadığından ötürü aşırı eleştireceğini düşünüyorum. Ve bu burada benim algım önemli. Yani burada birey çevresindekilerin kendisinden mükemmel ya da kusursuz davranışlar beklediğini algılıyor. Ve bunun sonucunda yalnızlık olabiliyor, utanç olabiliyor, düşük sosyal benlik olabiliyor, başkalarınca aptalca görünme korkusu olabiliyor. Kişi sürekli başkalarına odaklandığı için
sürekli
huzursuz oluyor ve aslında kendinden uzaklaşıyor. Sürekli onların istediği standartlara girmeye çalışıyor. Başkalarına yönelim de bu standartlara başkalarının uymasını bekliyor. Yani başkalarının, herkesin mükemmel olmasını bekliyor. Mesela yöneticilerde bence başkalarına yönelik mükemmelliyetçilik çok fazla. Çünkü çalışanlarından mükemmel olmasını bekliyor. Hata kabul etmiyor. En ufak bir kusurda küplere biniyor. Çünkü kendine yönelik mükemmelliyetçiliği de fazla çok yüksek ihtimalle.
Dedin ya, bu yani başkalarının bizim hakkımızdaki düşünceleri önemli. Yani başkaları bizi kabul etmiyor şeklinde düşündüğümüzde aslında bizim oradaki algımız şu yönde. Biz kendimizi ne kadar kabul ediyoruz? Biz kendimizi kabul edemiyoruz ki, dışarıya karşı böyle bir algımız var ve sürekli dışarıdan bir onay arıyoruz.
Peki sence başkalarınca belirlenen mükemmelliyetçilik erkeklerde mi fazladır yoksa kadınlarda mı?
Sanırım bu benim için eşit toplumda. Çünkü erkeklere karşı sürekli güçlü olma, çalışma, para kazanma, mesela daha böyle sert şeylerle eşleştiriyoruz. Daha erkeksi, güçlü tavırla, erkekler ağlamaz gibi bir algı var mesela. Hayır, ağlar. Hani bu mükemmelliği bozan bir şey değil. Hepin, yani erkeklerin de duygusu var, kadınların da duygusu var ve bu aslında çok doğal bir süreç. Kadınlarda da sürekli beklenen mükemmel tavır aslında güzel olması toplumun dayattığı. Belli bir kalıp var mesela, vücut kalıbı var. Kültürden kültüre de değişiyor muhakkak. Ama mesela televizyonlarda hiç şey görmezsiniz. Genellikle saçları çok bakımlı, cildi bembeyaz, işte
makyaj
dolu suratlar görürsünüz. Böyle dümdüz, hani jilet gibi insanlar görürsünüz. Birazcık daha böyle salaş giyimli bir insan görmezsiniz. Mesela ana haber bültenlerini onlar sunmaz yani.
Erkeklerin başkalarınca belirlenen mükemmeliyetçilik düzeyleri kadından daha fazlaymış. Bu Türkiye'de yapılan bir araştırma olduğu için senin de dediğin gibi toplumda saygın yere ulaşma, işte duygusal olma, güçlü olma, ikisinin birbiriyle alakası yok ama bu baskılar erkeklerdeki algılanan mükemmeliyetçiliğin başkalarınca belirlenen mükemmeliyetçiliğin daha yüksek olmasına neden oluyormuş. Ama sana katılıyorum. Bence kadınlarda da bu baskı oldukça yüksek.
Biraz da ben şuna katılıyorum. Mesela bu toplumda, özellikle bunu kadınlarda çok görüyoruz ne yazık ki. Çocuklarına, yani başkaları üzerindeki o mükemmeliyetçi tavır var ya, kontrolcü tavır. Mesela çocukları bir yanlış yaptığında ya da o mükemmel tavrın, kendi kurduğu tavrın dışına çıktığında iyi bir anne olamadığım şeklinde kendine yorma hali mesela çok yaygın. Oradan da kendine bir pay çıkarma, sürekli kendine eleştirme. Zaten aslında bu mükemmeliyetçi tavır bana göre öz şefkatle birbirine zıt. Biz ne kadar mükemmelci olursak öz şefkatimiz sanki yok denecek kadar az oluyor. Zaten bu öz şefkat hani nerede? İçinde deniyor ama hani o içindeki mahkeme, o mükemmeliyetçi tavır sanki buna pek de izin vermiyormuş gibi, pek mümkün olmuyormuş gibi. Hani her hatanda zaten senin önüne mükemmeliyetçi tavırdan dolayı bir mahkeme kuruluyormuş gibi bir algı var.
Çünkü aslında o mahkeme de yargıç sensin. Sen kendini sürekli eleştiriyorsun. Dolayısıyla eleştirmekten kendine şefkat göstermeye vaktin kalmamış oluyor. Bir de bu artık işte bilgi çağında, bu yüksek teknolojilerde, robotlaşmış yaşamda. Robot ne demek? Yani kusursuz bir şey. Robotlaşmış yaşamda bizim kusursuzluğa tahammülümüz çok az oluyor. Hatalara karşı daha az tahammüllü olmaya başlıyoruz. Aslında bu da mükemmeliyetçiliği biraz yoruyor ve beraberinde getiriyor.
Bu Instagram hayatı, yani sosyal medya üzerinden bahsedeyim. Sadece Instagram'da kalmayalım. Sosyal medyada gözüken halimiz bizim o mükemmel halimiz ya. Birazcık da bunun arkasını denemek lazım. Yani bu görünenin arkasındaki gerçeklik ne? Geçen gün mesela sen bana bir fotoğraf gönderdin. Güzel bir hayatı olan, 3 tane çocuğu olan, çok güzel, gencecik bir kadın. Dedik ki hani nasıl 3 çocuğu var ya, bizden genç duruyor falan gibi bir yorum yaptık hatta. Ama onun mesela kim bilir hayatında geçmişte neler yaşandı, nerelerden kırıldı. Hayatında yoluna gitmeyen neler var, biz neyin yansımasını görüyoruz, birazcık oralara bakmak lazım. Belki bu kadın çok zorluklar geçirdi, belki gerçekten kırışıklıkları var, belki çatlakları var. Birazcık da buraları düşünürsek belki daha gerçekçi hedefler, daha gerçekçi bir algımız olabilir. Bir de aslında bu konuya değinmişken tam da yeme bozuklukları tam bu mükemmeliyetçi tavırla çok alakalı. O sürekli dış görünüşe odaklanma, mükemmel bir algının olması yeme bozukluklarını kesinlikle tetikliyor. Kendi kafasındaki o mükemmele ulaşmak için kendi kendine yeme davranışını değiştirmeye, kendini kısıtlamaya çalışıyor.
Bu benim aklıma biraz da şey getirdi aslında, yüksek standartlar şemasını. Orada da hani bir üstümüze baskı var, hayattan zevk alamama, bir türlü gevşeyememe. Çünkü okulda, iş yerinde, sporda, hobide, flörtte, cinsellikte ben her şeyde en iyisi olmalıyım. En iyisi olmak zorundayım. Mesela şöyle bir anısı var bir arkadaşımın. İşte bir flörtüyle buluşacak ve o an kendini hiç güzel hissetmediği bir dönemde ve flörtü diyor ki yarın buluşuyoruz ya da işte şu an bir saate buluşuyoruz. Kısa bir zaman söylüyor da. Ve hiç iyi hissetmiyor kendini. Bana da şöyle anlattı. İşte manikürüm yok, kendimi çok kötü hissediyorum, yüzümde sivilceler var, şöyle kötüyüm, böyle kötüyüm. Karşısındaki insanı da çok beğeniyor. Ve dedi ki böyle çıkamam. Dedim ki çıkmak istiyor musun dışarı? Evet dedi. E çık o zaman. Ama dedi yok, böyle çıkarsam kendimi çok kötü hissederim. Çünkü böyle çıkarsam ve sonucu olumsuz olursa ben bunu mükemmel olmamama bağlayacağım. Sivilceli olmama bağlayacağım. Daha az güzel olmama bağlayacağım. Başka bir şeye bağlamayacağım. O yüzden de çıkmak istemiyorum. Ve hemen gitti işte, randevu aldı. Kendine bakımlar yaptırdı. Tırnaklarını yaptırdı. Ve öyle çıktı çocuğun karşısına. Aslında ne kadar da sahte bir şeyden bahsediyoruz. Yani şey diyebilir bunu dinleyenler, o zaman da yani onu o haliyle beğenmeyecekse de o zaman beğenmesin kardeşim. Ama karşı taraf için işler böyle yürümüyor. Ona atfettiği anlam o kadar fazla ki, o kadar benliğinin bir bütünü haline gelmiş ki maalesef. Kendisi bunun farkında değil belki, ya da farkında ama bu algısını değiştiremiyor. Sen ne düşünüyorsun?
Ben zaten bu güzellik konusunu hani birazcık kendi içimde çok irdelerim. Benim mesela başarı konusunda daha yoğun şeylerim vardı. Kendi kendimi yetersiz hissetmem. Ama güzellik konusunda mesela kendimi kötü hissettiğimde, diyelim ki dışarı çıktım, kendime kıyafet aldığımı bilirim ben. Kendimi değiştirdiğimi, o gün kıyafetimi değiştirip gezdiğimi bilirim ben yani. Benim için hani bu tarz şeyler önemli. Şu an insanlara garip gelebilir ama o düzeltme, kendini iyi hissetme çalışma kendinle alakalı yani aslında bu mükemmeliyetçilik. Benliğine yoruyorsun çünkü.
Biraz da şöyle mi sanki, sen insanlarda neye önem veriyorsan karşı tarafında sen de ona önem vereceğini düşünüyorsun. Yani mesela paraya, statüye önem veriyorsan sen insanlarda, cinsiyetçilik yapmak istemiyorum yani her iki cinsiyet de buna önem verebilir. Paraya, statüye önem veriyorsan o insan mesela başka bir insanı seçtiyse diyorsun ki o kesin benden daha zengin, daha güçlü olduğu için o insanı seçti. Halbuki alakası olmayabilir yani, başka pek çok şey var. Ya da güzelliğe önem veriyorsan daha güzel olduğu için seçti. Başarıya önem veriyorsan daha başarılı olduğu için seçti. Yani karşı tarafta neye bakıyorsak, kendimizi ne konuda yargılıyorsak karşı tarafı da o konuda yargılıyoruz ya da tam tersi.
Sosyal psikolojide de bu böyle. Olumlu gördüğümüz bir şeyi, kendimizde olmayan bir şeyi başkasında gördüğümüzde ona diğer bütün iyi özellikleri de yüklüyoruz. Diyelim ki benim başarı takıntım var, başarıya odaklı bir hayatım var. Kendinden daha başarılı biri gördüğümde onun ne kadar erdemli, ne kadar güzel, ne kadar iyi, ne kadar şefkatli biri olduğunu düşünüyorum mesela. Bütün iyi özellikler onda ama daha ona görece başarısız olan insan o kadar da mükemmel değil gibi bir algım var mesela.
Yani kısacası aslında sürekli bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. Üzerimizde bir zaman baskısı var. Bu mükemmeliyetçi insanlardan bahsediyorum. Az zamanda yapmam gereken çok iş var. Bu yüzden çok huzursuzum. Sürekli bir yere ulaşmam gerekiyor. Ara vermemem lazım. Durmamam lazım. Çünkü eninde sonunda tatmin olacağım hissi var. kötü bir haberim var. Hiçbir zaman tatmin olmayacaksınız. Çünkü o mükemmele ya ulaşamayacaksınız ya da ulaşsanız bile kendinize yüksek hedefler koymaya devam edeceksiniz. Dolayısıyla bulunduğunuz andan keyif almayacaksınız. Ama kendinizi yeterince başarılı hissetmediyseniz bile sizin hayali, o hedefinize ulaşma motivasyonuyla buna hep devam edeceksiniz. Aslında bir anlamda hayatı kaçıracaksınız, ıskalayacaksınız.
Peki sence nasıl değiştirebiliriz bunu? Biz evet kötü bir haberimiz var, hepimiz mükemmel değiliz. Bunu nasıl kabul edebiliriz sence?
Yani şöyle olabilir, en başta bunu farkında olmakla başlıyor. Standartlarımızın dengesiz ve en yüksek olduğu yerleri sıralayabiliriz en başta. Yani biz işte nelere önem veriyoruz? Başarılıya mı, flörte mi, güzelliğe mi? Neye önem veriyorsak bunu sıralamalıyız. Bunun avantajları neler ve dezavantajları neler? Bunları sıralamayız. Yani mükemmeliyetçi sizde olumlu bir şeye mi sebep oluyor, olumsuz bir şeye mi? Sizden neler götürüyor, onları sıralamamız lazım. Bu baskılar olmadan hayatımız nasıl olurdu? Bence bunu düşünmek çok kilit, çok önemli. Ben geçenlerde bir egzersiz yapıyordum yazılı olarak. Ben yazmayı çok severim, sürekli yazarım. Ama bu egzersiz benim bir şeyleri düşünmeme sebep oldu. Tam da bu konuyla ilgili. Bu baskılar olmasa benim hayatım nasıl olurdu konusuyla ilgili. İnanılmaz etkilendim. Çünkü kendimle ilgili böyle düşünmediğim şeyleri düşünmeye başladım. Aslında o kadar içselleştirmişim ki kendime dışarıdan bakamıyormuşum. Ve benden neler götürdüğünü farkında değilmişim. Bunu fark ettikten sonra bence çok daha başka yerlere gidiyor hayat. O yüzden bu çok önemli. En sonunda da olumlu bir iç ses kazandırmak çok önemli. Çünkü bizim iç sesimiz hani sürekli eleştirel, olumsuz, en iyiye yönlendirmeye çalışan, en iyiye değil pardon, mükemmele yönlendirmeye çalışan ses ya. Onu daha iyiye yönlendirmeye çalışan ses haline nasıl getirebiliriz? Nasıl daha gerçekçi hedefler koyabiliriz? Bence ona bakmalıyız. Bu ses nasıl daha olumlu olabilir?
Biraz da üstüne gitmek lazım bence fark ettikten sonra. Ben de çünkü başarıyla alakalı şeylerinde fark ettikten sonra hiç yapmadığım şeylerin tam tersini yapmaya çalışıyorum. İnadına onunla iyi şeyleri eşleştirmeye çalışıyorum. Diyelim ki şimdi bir tane örnek vereyim. Bir sabah uyandın, anahtarı kapının arkasında unutmuşsun, kapıyı çekip çıkmışsın. Ve eve geldiğinde bakıyorsun, çantanı karıştırıyorsun, anahtar yok ve kapıda kalıyorsun. Ve o an iç sesin diyor ki sen nasıl unutursun, bir şey de düzgün gitsin, zaten hayatın hep böyle, sen şuna layıksın, buna layıksın. Bütün hani kendini yerle bir edecek şeyleri söyledin o anda içinden. Ama şuna bakmıyorsun. Bu yaşına kadar sen o anahtarı kapının arkasında unutmamışsın. Biraz da buna bakmak lazım. Bir kere yaptığımız hatayı biz genele vurarak ve daha da kötüsü kendi benliğimize vurarak çok kendimizi aşağı çekiyoruz.
Bir de kendini takdir edebilmek sanki çok önemli. Şöyle bir anım geldi aklıma. Bir yurt dışı seyahatimde işte arkadaşımın yanına kalmaya gittim. Ve arkadaşım böyle ikimiz de aslında böyle mükemmeliyetçilik şemalarına maalesef ki sahip insanlarız. Böyle şey ve onun işi vardı. Ben de dilini bilmediğim bir ülkedeyim. Ve kendi kendime bir yerden bir yere gitmem gerekiyor. O yok. Onunla işte merkezde buluşacağız. Yani evden çıkıp oraya gitmem gerekiyor. Bana her şeyi anlattı böyle. Otobüs durakları nereden ne kalkıyor, hangi yazılar geçiyor falan. Sonra ben işte biraz panik oldum. Çünkü bilmiyorum yani nasıl konuşacağım diyorum. Bilmezsem İngilizceyle halledebilir miyim falan. Neyse çıktım. Bindim otobüse, hallettim. Ve son durağa geldim. İşte o merkezde indim, navigasyon açtım. Varmam gereken noktaya gittim. Ve kendimi çok iyi hissettim. Çünkü bir şey başarmış saydım kendimi. Yani çok küçük bir şey. Evet yani bunu yapardım zaten. Ama stres oldum ve kaygılandım ya. O kaygıların boşa çıktığını ve başarılı olduğumu görmek beni iyi hissettirdi. Sonra da işte böyle aradım arkadaşımı heyecanla. Aa dedim bak ben buldum. İşte seni de hiç aramadan bulabildim. Çok güzel işte. Çok iyi hissediyorum falan. Arkadaşım dedi ki yani zaten bu yapman gereken bir şeydi. Yani bu zaten basit bir şey. Ne var ki? Ben sana her şeyi söyledim. Sonra şunu düşündüm. Kendinde de aslında bu kendine söylediği şeyler. Yani bana göre çok başarılı da olsa kendisi diyor ki ben yeterince değilim. Zaten bu benim yapmam gereken bir şey. Bu başarı değil aslında diyor. Sonra onunla konuştuğumuzda söyledim ona. Dedim sen kendinde de küçük başarıları takdir etmediğin için hem başkalarında bunları göremiyorsun hem de kendinde çok mükemmelliyetçiliği arıyorsun. çok haklısın dedi. O da o an fark etti çünkü yaptığı şeyi. Aslında küçük başarılarımızı da takdir edebilmek, kendimize olumlu şeyler söyleyebilmek, aslında senin demin dediğin öz şefkat dediğin burada başlıyor sanırım. O mükemmelliği için iki uç noktası da burada ayrılıyor. Nasıl olumlu olabilir, nasıl olumsuz olabilir?
Ve biraz da aslında başarısızlıklarımızı o mükemmel olmayan şeylerimizi de kabul etmemizle başlıyor. O başarısızlıkları yerden toplayabiliyor musun mesela? Ne kadarını kabul edebiliyorsun? Sen kendini kabul edersen zaten, oraları inkar etmeyip görürsen zaten o kendi kendine hallolur. Bugün mükemmeliyetçilik üzerine konuştuk. Bu konu üzerine yazmak isterseniz sendeyildebirarkadaş@gmail.com ve sendeyildebirarkadaş Instagram adresine bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz.